Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Beyyine Suresinin 6 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَرَّقَ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden küfre sapanlar, içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmış bulunanların en kötüleridir. İman edip de salih amellerde bulunanlarsa, işte onlar da yaratılmış olanların en hayırlılarıdır. Rableri katında onların ödülleri, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere, altından ırmaklar akan adın cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Kendileri de ondan razı kalmışlardır. İşte bu Rabbinden içi titreyerek korku duyan kimse içindir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
تا Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 19 Tir 1400 Hicri Kameri, 29 Zilkade 1442 ve Miladi 10 Temmuz 2021 Cumartesi. Ayrıca İmam Cevad Aleyhisselam'ın şehadetini idrak ediyoruz bu vesileyle. Hepinize başsağlığı diliyoruz. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Din Alemin Sayın Fahrettin Altan ile İmam Cevad Aleyhisselam'ın şehadeti üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İmam Cevad Aleyhisselam'ın şehadeti yıl dönümü, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri ve son olarak Amerika'nın Afganistan'da işlediği cinayetler isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran'da son 24 saatte Covid-19'dan 151 kişi daha yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Ruhani günde 500 bin vatandaşı aşı yapmaya hazır olduklarını açıkladı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri, Amerikan yetkililerin İran karşısında yenilgiyi kabul ettiklerini vurguladı. Hırvatistan Cumhurbaşkanı seçilmiş Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi tebrik etti. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Özel Teşkilat Başkanı Mahmut Abbas ile görüştü. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklamada bulundu. Son 24 saat zarfında 151 vatandaş da koronadan yaşamını yitirdi. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 151 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 11.664 yeni vaka tespit edildi, vurgulandı. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 85.694'de, vaka sayısı 3.355.786'ya çıktı. Virüsü yakalanan 3.602'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 3.010.090'a ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani günde 500 bin vatandaşı aşı yapmak üzere hazırlıklı olduklarını açıkladı. Bu sabah koronavirüs salgını ile Milli Mücadele Merkezi'nin oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani, vatandaşlar 17 aydır tehlikeli bir virüsle mücadele ettiklerini, yeni yılda da başka ülkelerden gelen daha tehlikeli varyantları ile karşılaştıklarını belirtti. Ruhani, bu virüsler en çok ülkenin batısından ve Irak'tan İran'a bulaştığını, Irak'tan bulaşan virüs İngiliz varyantı ve son günlerde de doğu sınırlarından giren virüs Hindistan varyantı olduğunu ifade etti. Ruhani koronavirüsü ülkenin güney ve doğu eyaletlerinden en derin noktalara kadar yayıldığını ancak eldeki imkanlar, teçhizat, özel bakımlar ve elde edilen deneyimler sayesinde şimdi ilk günlere kıyasla daha iyi koşullarda olduklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Ruhani bu arada aşı yaptırmak da çok etkili olduğunu, aşılama işlemi geliştiği takdirde sorunlar daha da hafifleyeceğini vurguladı. Ruhani şunları kaydetti. Ancak tüm tedbirlere rağmen salgının 5. dalgası ile karşı karşıyayız. Gerçi bu dalga henüz ülke genelini etkilemiş değil ve önüne geçmek mümkün. Bunun için tüm vatandaşlar birlikte çaba harcamalı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı İshak Cihangir'i Amerikan yetkililerinin İran karşısında yenilgiyi kabul ettiklerine vurguladı. Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Cihangir'i bugün yaptığı açıklamada İran'ın sabırlı milletinin Amerika'nın azami baskısı karşısında azami direnişle zafer kazandığını ifade etti. Cihangir'i önceki ve şimdiki hükümetteki Amerikan yetkililerinin bu yenilgiyi itiraf ettiklerine temasla vatandaşların sorunlarını çözmek için tüm kapasite ve potansiyeli kullanmak için diyalog, dayanışma, elitler ve düşünce sermayelerini tanıtmaya ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanović, Ayetullah İbrahim Reis'i 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik etti. İran İslam Cumhuriyeti'nin Zagreb Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre Zoran Milanović, Ayetullah Reis'i hitaben yazdığı mesajda İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilmesini kendisi ve Hırvatistan Devleti ile halkı adına kutladı. Hırvatistan Cumhurbaşkanı iki ülke arasındaki ilişkilerin Cumhurbaşkanlığınız döneminde güçlenmesini umuyorum diye belirtti. Milanović, İran İslam Cumhuriyeti halkına ve hükümetine başarılar diledi. 13. Cumhurbaşkanlığı seçiminde İbrahim Reis'i 18 milyondan fazla oyla Cumhurbaşkanı olarak seçildi.
Yeni yargı erkeği başkanından İran Silahlı Kuvvetleri'nin güçlendirilmesine vurgu yapıldı. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ile beraberindeki askeri yetkililer yeni atanan yargı erkeği başkanı Mohsini Ece'yi de bir araya geldiler. İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ile beraberindeki askeri yetkililer yeni atanan yargı erkeği başkanı Mohsini Ece'yi makamında ziyaret ettiler. Bu sabah gerçekleşen görüşmede Tuğgeneral Hatemi yeni cumhurbaşkanı seçilen reisinin yerine atanan Mohsini Ece'yi tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. Tuğgeneral Hatemi Ece'ye Savunma Bakanlığı'nın tehditlere karşı hazırlık ve seviyesi dahil olmak üzere bakanlığın durumu, faaliyetleri ve başarıları hakkında bir rapor sundu. Yargı Başkanı da görüşmede ülkenin savunma sektörünün ilerlemesinden ve yeteneklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve İran Silahlı Kuvvetlerinin savunma hazırlığının güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Ece'ye ayrıca yargı erkeği değişim yönünde güçlü biçimde hareket ediyor ve bu değişimin en temel konularından biri de ülkedeki tüm kurumların kapasiteleriyle kabiliyetlerini milletin lehine kullanmaktır dedi. İslam devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi 1 Temmuz'da eski yargı erkeği başkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'nin görevinden erken ayrılma talebini kabul etmişti. Ayetullah Hamine'yi Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan İbrahim Reisi'nin yerine Gulam Hüseyin Mohsini Ece'yi yargı erkeği başkanı olarak atanmıştı. Tahran Radyosu muhabiri Meysem Feriver.
Haber bültenimiz devam ediyor. İslami Şura Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyon Sözcüsü Mahmut Abbaszade Meşkini, yaptırım politikalarının değişmesinin Beyaz Saray'ın hesap hatasından kaynaklandığını belirtti. Amerikan yönetiminin Amerikan yaptırımlarla ilgili politikasının değişmesini Beyaz Saray'ın hesap hatasından kaynaklandığına dikkat çeken Abbaszade Meşkini, İran'ın mevcut durumda ekonomik, bölgesel nüfuz ve siyasi bakımdan daha güçlü konumda olduğunu söyledi. Amerikan Başkanı Joe Biden yönetiminin İran'a yönelik ekonomik yaptırım politikasını değiştirmekte olduğuna dikkat çeken Abbaszade Meşkini, Biden takımı açısından yaptırım politikalarında değişiklik yapılmasındaki değerlendirme ve inceleme ve zaman alıcı olmasının Viyana görüşmelerinin yıpratıcı olmasına yol açabileceğini ifade etti. Ulusal Güvenlik Komisyon Sözcüsü son seçimlerin İran'da iç birlik ve beraberliğin artmasına yol açtığını, Batılıların da bunun farkında olduğunu belirtti.
Pakistan Dışişleri Bakanı'nın sözcüsü Zahid Hafız Çavdiri, Tahran'ın ev sahipliğinde düzenlenen Afganistan konulu toplantıyı olumlu karşıladı. Pakistan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdiri, Amerikan güçlerinin Afganistan'dan geri çekilmesinden sonra İran'ın bu ülkeye barışçıl bir çözüm bulmak için Taliban ve Afganistan ile görüşmesini memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Çavdiri İran'da Pakistan gibi Afganistan'ın komşusu ve milyonlarca Afgan mülteci ev sahipliği yapıyor ifadesini kullandı. Pakistanlı sözcü, bana göre İran Afgan gruplarının kapsamlı bir siyasal uzlaşıya varma fırsatını yakalamasını umuyor diye konuştu. Son günlerde Taliban ve Afganistan heyetinin katılımıyla Tahran'da Afganistan üçe diyalog görüşmeleri yapılmıştı.
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, bu ülke halkının Irak, Suriye ve Lübnan milletlerine örnek alarak kendi düşmanları karşısında birleşmesi gerektiğini belirtti. Afganistan Cumhurbaşkanı Gani bugün yaptığı açıklamada Taliban karşısında halk direnişine vurgu yaparak Afganistan halkının Lübnan, Irak ve Suriye milletleri gibi birleşip onlardan ders alması gerektiğini kaydetti. Afganistan Cumhurbaşkanı Taliban'ı çifte davranmakla suçlayarak Taliban'ın bir yandan barış taraftarı olduğunu söylerken diğer yandan da barış görüşmelerine katılmadığını ifade etti. Din alimlerin fetvasına işaretle barış istemeyenler karşısında durmak ve mukavemet göstermek gerektiğini de vurgu yaptı. Gani bir kez daha Taliban'dan barış görüşmelerine dönmesini ve ülkelerinin yabancıların eliyle tahrip edilmesine izin vermemesini istedi. Bu arada Afganistan'da mücahit komutanlardan İsmail Han, Afganistan halkını Taliban'a karşı ayaklanmaya çağırarak Herat'ın Taliban'ın eline geçmesine asla izin vermeyeceklerini belirtti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede ikili ilişkilerin tüm boyutları ile gözden geçirilmesinin yanı sıra işbirliğini artırmaya yönelik adımların ele alındığı belirtiliyor. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre iki liderin ayrıca Filistin'deki insani durum ve ülkedeki seçimlere ilişkin görüş alışverişinde bulunması da bekleniyor. Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Abbas'ın temasları yarın da devam edecek. Dün Anadolu Ajansı'nda yer alan ilgili haberde şöyle denilmişti. Görüşmelerde Türkiye ile dost ve kardeş Filistin devleti arasındaki işbirliğinin daha da geliştirmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak. Filistin'deki insani durum ve İsrail-Filistin ihtilafındaki son gelişmeler değerlendirilecektir. Filistinliler arası uzlaşı ile Filistin'de düzenlenmesi planlanan seçimlere ilişkin fikir alışverişinde bulunacaktır.
Iğdır'da etkili olan sel nedeniyle bazı evleri su bastı, tarım arazileri ve yollar zararı gördü. Kentte öğle saatlerinde başlayan ve halen aralıklarla etkisini sürdüren sağanak sebebiyle biriken sular bir süre sonra sele dönüştü. Özellikle Ağrı'da eteklerinde etkili olan sel sebebiyle bu bölgedeki Bulakbaşı, Yazlık, Aktaş, İslamköy ve Adetli köylerinde bazı evlerin alt katlarını su bastı. Köylerin yolları da selin getirdiği kum ve taş parçaları yüzünden hasar gördü. Selden dolayı bölgedeki bazı tarım arazilerinde de hasar oluştu. Ayrıca sel sebebiyle Iğdır-Nahçıvan karayolu bir süre trafiğe kapandı. Yol karayolları ekiplerinin iş makinaları desteğinde yaptıkları yoğun çalışmalarla kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Söz konusu yolun yanı sıra köy yollarında ekiplerin selin getirerek yollara biriktirdiği çamur ve taş parçalarını temizleme çalışması sürüyor. Daha önce de Düzce, Sakarya, Zonguldak ve Bartın'da sel meydana gelmiş ve yüzlerce tesis ve ev zarar görmüştü.
Türkiye'de enflasyon rakamları rekor kırmaya devam ediyor. Tüketici fiyat endeksi Haziran ayında yıllık %17.53, aylık %1.94 arttı. Tüketici fiyat endeksi TÜFE Haziran'da aylık bazda %1.94, yurt dışı üretici fiyat endeksi YÜFE %4.01 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında ise %17.53, yurt dışı üretici fiyatlarında %42.89 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran ayı itibariyle 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %14.55, yurt içi üretici fiyatları %25.38 arttı.
Türkiye'den Nahçıvan'a doğalgaz boru hattı projesinin Türkiye ayağının tamamlandığı bildirildi. Yeni Musavat gazetesinde yer alan haberde Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Azeri Mevkidaşı Perviz Şahbaz arasında bu proje ile ilgili imzalanan anlaşmayı işaretle projenin Türkiye bölümünde son aşamaya gelindiği ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nce onaylanmayı beklediği Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Firması tarafınca onaylandıktan kısa süre sonra çalışmaya başlayacağı ifade edildi. Türkiye medyası Türkiye Nahçıvan Boru Hattı projesini önemli ve değerli bir proje olarak nitelerken bazı uzmanlar bu projenin Azerbaycan için masraflı olduğuna inanıyor.
Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Ermenistan'la olan sınırında askeri mevzilerine ateş edildiğini bildirdi. Bakanlığın açıklamasına göre 9 Temmuz'da saat 21.05'te Ermeni Silahlı Kuvvetleri birlikleri Ermenistan'ın Çambarak bölgesindeki mevzilerden Zamanlı Köyü yönünde Azerbaycan ordusu mevzilerine ateş etti. Azerbaycan ordusundan ölen veya yaralanan bulunmuyor.
Nablus'un güneyindeki Beytan'ın Sabih Dağı bölgesinde Filistinler ile Siyonist askerler arasında çıkan çatışmalarda 400'den fazla Filistinli yaralandı. Dün Mescid-i Aksa'da 35 bin Filistinli'nin katılımıyla Cuma namazı işgal güçlerinin sıkı güvenlik önlemleri altında düzenlendi. Siyonist askerler Cuma namazına katılanlar ve farklı bölgelerde ilan düzenleyen Filistinlere saldırıp onları darp etti. Filistin Kızılay Cemiyeti dünkü çatışmalarda yaralanan Filistinli sayısını 421 kişi olarak niteledi. Bunlardan yaklaşık 100 Siyonistlerce kurşunla yaralandı. Öte yandan Filistin'in Batı Şeria bölgesinde Filistin yönetimine bağlı güvenlik güçlerinin hakim olduğu bölgeler geçtiğimiz Haziran ayında başta Nizar Benat'ın öldürmesi olmak üzere pek çok polis ihlaline şahit oldu. O yüzden geçtiğimiz ay Kara Haziran olarak isimlendirildi. Yorumcuların tespitlerine göre Mahmut Abbas'ın Filistin'de parlamento ve başkanlık seçimlerini belirsiz bir tarihe ertelemesine tepkiler sebebiyle Abbas yönetimine bağlı güvenlik güçleri baskı ve polis şiddetini artırdı. Bu da ihlallerin artmasına neden oldu.
Irak batısında Amerika'ya ait olan bir askeri konvoya saldırı düzenlendi bildiriliyor. Sabahın News Telegram kanalında yer alan habere göre bugün Irak'ın batısındaki El Anbar vilayetinde Amerikan ordusuna ait olan bir lojistik destek konvoyuna saldırıya uğradı. Irak kaynakları bu saldırının olası kayıp ve hasarı hakkında bir detay vermedi. Son dönemlerde Amerikan askerleri ile Iraklı gruplar arasında çatışmalar tırmanmıştır. Öte yandan Amerika 27 Haziran'da Suriye sınırında Haşr-ı Şabi mevzilerinde düzenlediği hava saldırısında 4 Haşr-ı Şabi mensubu da şehit düşmüştü.
Sırada bültenimizin son haberi var. Lübnan'da bugün de ülkedeki ekonomik durum ve yaşam şartlarının kötüleşmesi Beyrut, Trablus ülkenin diğer bölgelerinde protesto edildi. Trablus kentinde benzin istasyonlarında kuyruk oluştuğu ve Ez-Zahiriye gibi bazı bölgelerde çatışma yaşandığı bildirilirken Beyrut, Trablus ve diğer noktalarda eylemciler caddeleri kapadılar. Lübnan Trafik Kontrol Merkezi, başkent Beyrut, Trablus ve ülkenin kuzeyindeki caddelerin eylemciler tarafından kapatıldığını bildirdi. Beyrut, Trablus ve Lübnan'ın diğer noktalarındaki eylemler yaşam şartlarının kötüleşmesi üzerine yeniden alevlenmiş bulunuyor. İki haftadan az bir sürede Lübnan yetkilileri ekmek fiyatına 3 kez zam getirmiş. Öte yandan hükümet de son haftalarda yakıt fiyatını artırmış bulunuyor.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran ve Avrasya arasındaki serbest ticaret fırsatı etrafında. İran'daki ilk Avrasya özel fuarı Cuma günü Tahran Uluslararası Fuarı'nda çalışmalarına başladı. Bu özel fuarın düzenlenmesi İran İslam Cumhuriyeti ve Avrasya Ekonomik Birliği üye ülkelerinin ihracat kapasitelerinin tanınması ve Büyük Ekonomik Birlik ve İran arasındaki serbest ticaretin kolaylaştırılması çerçevesinde olmuştur. İran İslam Cumhuriyeti Ticari Kalkınma Örgütü Genel Başkanı Hamid Zadbun, İran'da ilk Avrasya Fuarı'nı düzenlenmesinin bu açıdan serbest ticaret müzakerelerinin kolaylaştırılması ve Avrasya Ekonomik Birliği ile ticari işbirliklerinin artırılması için uygun bir zemin olduğunu vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti ve Avrasya Ekonomik Birliği özellikle de yaptırımların devam ettiği bir sırada ikili ilişkilerin geliştirmesi için uygun kapasiteye sahipler. Birliğe üye ve İran İslam Cumhuriyeti gibi ülkelerin ekonomisi, nüfusu ve ekonomik kapasitelerinden yola çıkarak İran'ın bu ülke yaklaşık 1 milyar dolar kadar ihracat yaptığı belirtilmektedir. Bu seviyedeki ilişkiler ise özellikle İran'ın ticaret, üretim, teknik, mühendislik, tarım ve iklim alanındaki kapasiteleri yüzünden çok uygun bir piyasa ve işbirliği kapasitesinin olduğunu gösteriyor. Ancak yine de bu kapasitelerin doğru dürüst tam olarak kullanılmadıkları da görülüyor. İran ve Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki ticareti, serbest ticaret geçici anlaşması 3 yıl önce 862 ürünün dahil olması ile imzalandı ve Aralık 2019'da hayata geçirildi. Hali hazırda bu anlaşmanın tam bir serbest anlaşma belgesine dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Avrasya Ekonomik Komisyonu Makro Ekonomi ve Yakınlaşma İşleri Bakanı Sergey Glazyev ise şöyle bir değerlendirmede bulundu. İran ile işbirliği yapılması Avrasya çalışma gündemleri arasında yer almıştır. İran İslam Cumhuriyeti ve 185 milyon nüfuslu Avrasya ekonomik işbirliği ilişkilerinin geliştirmesi uzun vadeli olarak İran ekonomisini hangi fırsatlar ile karşı karşıya bırakabilir? Bu soruya verilecek ilk yanıt İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki doğrudan işbirliğin tarifeleri azaltacağı uzun süreli olarak Avrasya Birliği'ndeki kapasitelerin kullanılmasına ve bu birlik ile İran arasındaki stratejik işbirliği zemini hazırlamasıdır. Avrasya Ekonomik Birliği Ticari Konsey Yönetici Kurulu üyesi Anil Abrayev şöyle bir açıklamada bulundu. İran, Avrasya Ekonomik Birliği için önemli ortaklardan sayılır. Biz de İran'la serbest ticaret yapma peşindeyiz.
İran İslam Cumhuriyeti ve Avrasya Ekonomik Birliği üye ülkeleriyle ilişkileri son yıllarda uluslararası yaptırımlar, üretim sektörlerinde yatırımcılık kapasitelerinin boş kalması ve ham petrol ve enerji satıcılığı ile sınırlı kalmak yetkisi altında kalmıştır. Bir diğer yandan ise 2020 yılı koronavirüs pandemisi yüzünden dünyada ticaret için de zor bir yıldı. Bu durumun 2021'de devam edeceği görülmektedir. Bu kısıtlamalara rağmen İran'ın Avrasya Birliği'ne yaptığı ihracat hacmi %30 büyümüş ve İran'a ihracat da artmaktadır. Bir diğer nokta ise İran'ın Avrasya Birliği'ne katılmasının hedeflerinin birkaç boyutlu olmasıdır. İran özellikle de Avrasya'nın geniş piyasasına başla da Rusya piyasasına erişim sağlamak istiyor. Bu durum her iki taraf için de önemlidir. Öyle ki Rusya Devlet Başkanı Putin bile şöyle bir açıklamada bulunmuştu. Moskova, İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği'ne katılmasından yanadır. Hali hazırda Avrasya Ekonomik Birliği'nin 2025'e kadar stratejileri bile onaylanmıştır. İran'da taraflar arasında ticareti, yatırımı ve hizmet sunmaları kolaylaştırmak için tarife ve tarife dışındaki araçlarından yararlanmak istiyor. Aslında İran'ın Avrasya ile ticari bir anlaşmaya varması uzun vadeli bir süreçtir. Bu yüzden de ilk Avrasya fuarının İran'da düzenlenmesi, yeni Cumhurbaşkanı'nın da işe başlaması için de ümit verici sonuçlar da doğurabilir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Haçlı Şabi'nin teröristler karşısında belirleyici rol oynaması etrafında. Irak Halk Seferber Güçleri Haçlı Şabi güçlerinin Irak'ın güneybatısındaki El Anbar eyaletindeki operasyon kurmay komutanı Kasım Muslih, son dönemde yabancılar tarafından desteklenen kimi Iraklı güçler ve hareketlerin komplosu ve Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi gerici Arap ülkelerine bağlı medya organlarının eşliği sonucu içi boş ithamlar yüzünden bir süreliğine tutuklanmıştı. Ancak ithamların ve iftiraların içi boş olduğunun ispatlanması ardından serbest bırakıldı ve Cuma günü bir bildiri yayımlayarak Haçlı Şabi güçlerinin El Anbar eyaletinde IŞİD unsurları ve terör faaliyetleri ve eylemleriyle ilgili önemli belgeler ve deliller elde ettiklerini, Haçlı Şabi güçlerinin çabaları sonucu Irak'taki IŞİD teröristlerinin komploları ve operasyonlarının etkisizleştirildiğini belirtti. Haçlı Şabi örgütü El Anbar eyaleti operasyon kurmayı komutanı Kasım Muslih, Haçlı Şabi güçlerinin Cuma günü tam doğru bilgiler ve belgelerden hareketle yaptıkları operasyonlarda IŞİD'e ait yüklü miktarda silah ve teçhizatı, ayrıca bombalanmış bir intihar aracını bulduklarını ve bu teçhizatlara el koyduklarını belirtti. Haçlı Şabi örgütünün bu başarılı operasyonu, Haçlı Şabi güçlerinin son dönemde kuruluşunun 7. yıl dönümü töreninde Irak ordusuna eşlik ederek başbakanlığında katılımı ile bir kez daha teröristlere ve yabancı hamilelerine, dış komplo ve yabancı komploculara karşı Irak halkının savunucusu olduğunu ispatladığı bir sırada gerçekleşti. Kimi bölge ülkelerine bağlı düşman medya organlarının Irak Halk Gönüllü Güçleri, Haçlı Şabi Örgütü ve gerçek anlamda hizmet veren komutanlarına ağır yüklenmelerinin nedenleri ve gerekçelerinden biri de bu tür başarılardır. Haçlı Şabi geçmişte ve mevcut durumda Amerikanlar ve kimi bölgesel güçler tarafından desteklenen IŞİD teröristleri karşısında büyük başarılar elde etmiştir. Gerçekte elde edilen bu başarılar onlara karşı düşmanları da tetiklemiştir. Çünkü bu başarılar günden güne Haçlı Şabi'nin halk arasındaki konumunu da güçlendirmiştir. Irak halkı da ülkelerinde şahit oldukları görece güvenlik ve huzurun nedeninin bu güçlerin cesareti olduğunu anlamışlardır. Haçlı Şabi'nin düşmanın Irak'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine karşı komploları ve düşmanlıkları etkisizleştirmesi bu örgütün halk arasındaki popülaritesini de artırmıştır.
Aslında bu durum İran'ın yabancı düşmanları, özellikle de Amerikalıların ve iç arenada da gerici Araplara ve Batı'ya bağlı olanların algı operasyonuna neden olmuştur. Irak Halk Gönüllü Güçleri Haçlı Şabi Örgütü El Anbar eyaleti operasyon kurmayı Komutanı Kasım Musli yayınladığı bildirisinde Haçlı Şabi güçlerinin El Anbar eyaletinde IŞİD'in bel kemiğini kırdıklarını, bu terör örgütüne ağır darbeler indirdiğini, sonuçta da bu cinayetler örgütü felç ettiği ve onların da gelecek planları ve operasyonlarını alt üst ettikleri ve etkisiz hale getirdiklerini vurguladı. Gelecek Ekim ayında Irak parlamento seçimlerinin düzenlenme tarihinin yaklaşımıyla Irak Halk Gönüllü Güçleri Haçlı Şabi'ye yönelik siyasi ve askeri algı operasyonları ciddi derecede artmış bulunuyor. Böyle bir ortamda Irak'ın iç krizleri, özellikle elektriğin kesilmesi Haçlı Şabi'ye, bilhassa İran İslam Cumhuriyeti dahi direniş eksene üye ülkelerine bağlanmak istenmektedir. Ancak Haçlı Şabi güçlerinin bugünlerde IŞİD teröristleri ve paralı askerlerinin bölgede elektrik direklerini patlamalarına yönelik operasyonları bir kez daha tüm komplolar ve sinsi çabalara rağmen Haçlı Şabi'nin hala Irak'ta önemli bir terörist ile mücadele kolu olarak faaliyet gösterdiğini ispatladı. Sonuçta Haşişabi bu alanda güçlü duruş sergilemesine, Irak tekrar geleceğini tehdit edecek toprak bütünlüğünü ve egemenliğini yok edip ülkeyi de bölünme ve parçalamaya götürecek tehditler ile karşı karşıya kalacaktır.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Hicri Kameri 30 Zilkade İmam Muhammed Taki Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümüdür. Cevad olarak da bilinen İmam Muhammed Taki Aleyhisselam Hicri Kameri 195 yılı Ramazan ayında dünyaya geldi ve değerli babası Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehadeti ardından İslam ümmetinin imameti ve rehberliğini üstlendi. Tahran Radyosu ailesi olarak İmam Cevad Aleyhisselam'ın şehadet münasebetiyle ilgili taziye mesajlarımızı siz değerli dinleyicilerimize sunuyor. Ve konuyla ilgili din alimi Sayın Fahrettin Altan'ın görüşlerini dinlemeye davet ediyoruz sizleri.
Bismillahirrahmanirrahim. İmam Muhammed Taki Aleyhisselam'ın şehadetini başta İmam Zaman Ağa Aleyhisselam olmak üzere bütün ehli beyt dostlarına tesliyet arz ederim. İmam Muhammed Taki Aleyhisselam hicretin 195. yılı Recep ayının 10'unda dünyaya geldi. O hazretin adı Muhammed ve künyesi Ebu Cafer ve en meşhur lakapları ise Taki ve Cevat'tır. İmamın doğumu Şia toplumu için sevindirici ve onların iman ve inancının sağlamlaşmasına sebep oldu. Çünkü imamın doğumunun gecikmesi bazı Şiilerin şüpheye düşmelerine sebep olması mümkündü. Bu şüpheler imamın doğumuyla yok oldu. İmam Cavid Aleyhisselam'ın annesinin adı Sevike'dir ve İmam Rıza Aleyhisselam bu hanıma Heyzeran adını vermişti. Bu hanım Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve aleyhi eşi Mariyetül Kıpti'nin aşiretinden ve ahlak açısından kendi asrının en üstün kadınlarındandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyh bir rivayetinde onu Hayretul İma yani cariyelerin en üstünü diye adlandırmıştır. Ve İmam Musa bin Cafer aleyhisselam yıllar önce bu hanımın İmam Rıza'nın aleyhisselam evine geleceğini ve bazı özelliklerini bildirmiş ve ashablarından Yezid bin Selit vasıtasıyla ona selam göndermişlerdi. İmam Rıza Aleyhisselam'ın kız kardeşi Hakime şöyledir. İmam Muhammed Taki Aleyhisselam'ın doğumunda kardeşim benden Heyzeran'ın yanında olmamı istedi. Bebek doğumunun 3. gününde gözlerini semaya doğru açtı. Sağa ve sola baktı ve dedi: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ben böyle şaşırtıcı bir olayı görünce korkarak kalktım, kardeşimin huzuruna gittim ve gördüğüm şeyleri arz ettim. Bunun üzerine İmam Aleyhisselam şöyle buyurdular: Bundan sonra ondan göreceğiniz hayret verici olaylar şimdiye kadar gördüklerinizden daha fazla olacaktır. Ebu Yahya San'ani diyor ki, İmam Rıza'nın huzurundaydım. Küçük bir bebek olan İmam Cevad Aleyhisselam'ı onun yanına getirdiler. İmam Aleyhisselam, bu öyle bir mevlut olacak ki ondan daha kutlusu Şia için dünyaya gelmemiştir. İmam Aleyhisselam'ın böyle buyurmasının sebebi önceden değindiğimiz konulardan dolayı olabilir. Çünkü Şiiler İmam Rıza'nın yerine geçecek kimse yok diye endişeleniyorlardı. İmam Cevad'ın doğumu bu endişeyi giderdi ve onları şüpheye düşmekten kurtardı. Nevfel'i diyor ki, İmam Rıza Aleyhisselam Horasan'a yolculuğa çıktığı zaman ona, bana bir emir ve buyruğunuz var mı diye dedim. İmam Aleyhisselam, benden sonra evladım Muhammed'e uy. Çünkü ben geri dönmeyeceğim bir yolculuğa çıkıyorum buyurdular. İmam Rıza Aleyhisselam'ın katibi olan Muhammed bin Ebi İbad şöyledir: İmam Aleyhisselam oğlu Muhammed'i künyesiyle anardı. Ve İmam Cevat'tan mektup geldiği zaman Ebu Cafer yazmıştır buyuruyordu. İmam Rıza Aleyhisselam'ın emriyle Ebu Cafer'e, yani İmam Muhammed Taki'ye mektup yazdığım zaman ona saygı ve ihtiramla hitap ederdi. İmam Cevat'tan gelen mektuplar fevkalade güzel ve fasihti. Yine Muhammed bin Ebi İbad İmam Rıza'dan şöyle buyurdu, onu duydum der. Benden sonra Ebu Cafer benim vasim ve ailem arasında vekilim olacaktır. Muhammed bin Hallat şöyle der. İmam Rıza Aleyhisselam kendisine bir meseleyi sorduklarında şöyle buyurdular. Bu meseleyi benden duymaya ne gerek var? Ben zaten Ebu Cafer'i, yani İmam Muhammed Taki'yi kendi yerime tayin etmişim. O benim vasimdir. Biz öyle bir aileyiz ki evlatlarımız hakikat, marif ve ilimleri tamamıyla babalarından miras alırlar. Yani ilim ve imamet makamı bütünüyle önceki imamdan sonraki imama geçer, onların diğer evlatlarına geçmez. Hayrani babasından şöyle nakleder. Orasında İmam Rıza'nın yanındaydım. Birisi o hazretten, eğer başınıza bir şey gelecek olursa sizden sonra kime müracaat etmemiz gerekir diye sordu. İmam Aleyhisselam, oğlum Ebu Cafer'e buyurdular. İmam Rıza Aleyhisselam soruyu soran şahsın İmam Cevad Aleyhisselam'ın yaşını yeterli görmediğini ve bir çocuğun imamet gibi bir görevi nasıl üstlenebileceğine akıl erdiremediğini görünce şöyle buyurdular. Allah-u Teala Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Nebi ve Resul seçtiğinde Hazreti İsa Aleyhisselam yaşça Ebu Cafer'den daha küçüktü. Abdullah bin Cafer der ki, Safvan bin Yahya ile birlikte İmam Rıza'nın huzuruna gittik. O zaman 3 yaşlarında olan İmam Cevat Aleyhisselam da oradaydı. İmamdan, eğer başınıza bir olay gelecek olursa vasiniz kimdir diye sorduk. İmam Aleyhisselam Ebu Cafer'i göstererek, yani İmam Muhammed Taki Aleyhisselam'ı göstererek, bu oğlum dediler. Biz bu yaşta mı diye hayretle sorduk. İmam Rıza Aleyhisselam, evet bu yaşta. Allah-u Teala İsa Aleyhisselam'ı kendine hüzzet seçtiğinde 3 yaşında dahi değildi buyurdular. Şimdi İmam Muhammed Taki Aleyhisselam'ın hayatının diğer boyutlarına da geçme isteyeceğim. Onlardan biri de İmam Muhammed Taki Aleyhisselam'ın Memun'un kızıyla evlenmesidir. Bunu inşallah aydınlığa kavuşturmaya çalışacağım. Abbasi halifesi olan Memun, halk arasında çıkan kargaşadan kurtulmak ve Alevilerin ayaklanmalarından korunmak için ve hakeza Şii ve İranlıların sevgisini kazanmak için kendini peygamberin ehli beytini sevenlerden göstermek ve kızını İmam Rıza Aleyhisselam'a tahmil etmekle hem maksadını ameli yapmaya hem de İmam Aleyhisselam'ı yakından kontrol etmeye çalıştı. İmam Muhammed Taki Aleyhisselam'ın diğerini, sözlerini anlatmak istesek gerçekten konumuz çok uzanmış olacaktır, çok uzayacaktır. Bunun için artık o konuya girmirem. Hepinizi Allah'a emanet ederim. Allah-u Teala hepinizi muvaffak eylesin inşallah. Esselamu aleyküm cemiyen ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde din alimi Sayın Fahrettin Altan'ın görüşlerini İmam Cevad Aleyhisselam'ın şehadet yıldönümü münasebetiyle ilgili dinlediniz. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde Çin Dışişleri Bakanı Sözcüsü Wang Wenbin'in Amerika yönetimi Afganistan'da durumu sakinleştirme sorumluluğunu başkalarının üzerine yıkmaması gerektiğini vurgulaması, İran'ın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Mecid Tahterevanchi'nin Amerika terör devletinin İran milletine dayattığı illegal yaptırımları sert bir dille eleştirmesi, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Sahra Hastanelerinden oluşan konvoyun Cuma günü sabah saatlerinde koronadan ağır etkilenen Sistan ve Beluçistan iyaletine ulaşması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Filistin gelişmelerine dair El Ahbar gazetesinden naklen bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Lübnan'ın El Ahbar gazetesi Filistin direnişi hazırlık yapmaya başladığını, bir sonraki çatışmada ise doğrudan İsrail'in merkezindeki büyük kentlerin hedef alınacağını yazdı. Filistin ve Korsan İsrail arasında yaşanan 12 günlük savaşın ardından başta Mısır olmak üzere arabulucu tarafların sağlanan ateşkesi koruma çabaları sürerken Lübnan'ın El Ahbar gazetesi farklı bir yorumda bulundu. Gazete bazı direniş kaynaklarından naklen Filistinli gruplar son oturumları ve arabulucu taraflarla görüşmelerin ardından Siyonist İsrail'e yeniden savaşmak üzere hazırlık yapmaya başladıklarını yazdı. Gazete Filistin direnişi bu kez çatışmalara Gazze şeridinin sınırında yer alan Siyonist yerleşkeleri hedef alarak ateş alanını tedrici bir şekilde genişletmeyeceğini ve doğrudan İsrail'in merkezinde yer alan büyük kentleri hedef alacağını kaydetti.
İttihat gazetesinde Amerika'nın Irak ve Suriye'de cinayetlerine karşı misellemelerden kaygılanması, Amerika'nın Bloomberg sitesinin Amerikalı müzakereci heyetin İran ile imzalanan Bercam nükleer anlaşmasını ihya etme fırsatını kaybetmekten korktuğunu yazması, İran'da okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin diğer öğrenciler gibi korona aşısı olacaklarından duyurulması, İşgalci Amerika'nın Irak Büyükelçiliği'nin bir kez daha roket saldırılarının hedefi olduğunun duyurulması gibi haberleri yer verilirken, Horasan gazetesinde Cumhur-i İslami gazetesinde Amerika halkının büyük çoğunluğunun Joe Biden'in ülkenin gerçek yöneticisi olmadığını düşündüğü yönde bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Amerika'da yapılan bir anketin sonuçları Amerika halkının büyük çoğunluğu Joe Biden'i ülkenin gerçek yöneticisi olmadığını düşündüğünü ortaya koydu. Amerika'da 78 yaşındaki Başkan Joe Biden'in zihni ve cismi durumu tartışılırken yapılan bir anketin sonuçları Amerika halkının başkanları hakkında düşündükleri gerçeği ortaya koydu. Yapılan anketin sonuçlarına göre Amerika halkı ülkenin gerçek yöneticisinin Joe Biden olmadığını, ülkeyi başka yetkililerin yönettiğini düşünüyor. Ankete katılanların %57 kadarı Biden görevini tam olarak yerine getiremediğini belirtirken sadece %36 kadarı yeni başkanın ülkeyi yönettiğine inanıyor.
Hemşeri gazetesinde İran'ın Güney Horasan eyaleti gümrük başkanı Hasan Rahimzade'nin koronavirüs salgınına rağmen ihracat hacminde artış kaydedildiği yönünde açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Güney Horasan eyaleti gümrük başkanı Hasan Rahimzade, Koronavirüs salgınına rağmen ihracat hacminde artış kaydedildiğini açıkladı. Güney Horasan eyaletinin ihracat ve ithalatı hakkında açıklama yapan Rahimzade, cari yılın ilk 3 ayında ihracatta büyük artış kaydedildiğini belirtti. Rahimzade bu süre içerisinde sınırlardan 1287 yolcu giriş, 1613 yolcuda çıkış yaptığını, giriş ve çıkış yapan yolcu sayısına %713 ve 740 kadar artış olduğunu ifade etti. Rahimzade eyaletin sınır kapılarından Afganistan'a, Irak, Hindistan, Endonezya, Rusya ve Türkiye'den gelen transit yükte ise %38 ve kamyon sayısında %57 düşüş söz konusu olduğunu kaydetti.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Fars Türkçe Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Fars Türkçe Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Türkçe kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Cevat Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü özel programı.
Aziz dinleyiciler, Hicri Kameri 220 yılında Ehl-i Beyt semalarının parlayan yıldızlarından biri daha kayarak İslam dünyasını büyük bir mateme boğdu. Bugün o acı günün üzerinden geçen asırlara karşın İmam Cevat Aleyhisselam'ın manevi ve semavi hazinesi hala bir meşale misali beşeriyetin yolunu aydınlatmaya devam ediyor. İmam Cevat Aleyhisselam'ın yaşamını gözden geçirdiğimizde o hazretin vecizelerinin hala parlak birer mücevher gibi ışık saçtığına tanık oluyoruz. Bu sözler gerilim dolu dünyamızda ruhumuza yepyeni bir duygu ve tazelik kazandırmaya devam ediyor. İmam Cevat Aleyhisselam'ın şehadeti dolayısıyla taziyelerimizi sunarken söze o hazretten seçtiğimiz bir vecize ile devam etmek istiyoruz. İmam Cevat Aleyhisselam şöyle buyurur: "Tek dayanağı yüce Allah olan kimse gerçek zenginliğe kavuşur ve başkaları ona muhtaç olur ve kim takvalı olup kurtuluşa ermek için çaba harcarsa insanlar onu canı gönülden sever."
İmam Cevat Aleyhisselam sadece 25 yıl yaşadı. Ancak bu kısa süren ömründe sergilediği manevi azamet ve ilmi cazibe öylesine büyüktü ki hatta diğer dinlere mensup olan düşünür ve alimler onu methetmeye başladı. Ehli sünnet alimlerinden Kemalettin Şafii, İmam Cevat Aleyhisselam hakkında şöyle diyor: "Muhammed bin Ali yüksek mertebe ve değere sahip bir insandır. Adı dillerden düşmeyen, sabırlılığı, görüş alanının genişliği ve hoş sözüyle herkesin ilgisini çeken bir alimdir. Onunla karşılaşan herkes ister istemez ona hayranlık duyar ve ilim ve marifetinden yararlanır."
Çok cömert anlamına gelen Cevat, İmam Muhammed Taki aleyhisselamın en meşhur lakabıdır. İnsanlar İmam Muhammed Taki'yi çok cömert olduğu için Cevat lakabı ile lakaplandırmışlar. Halkla iyi geçinmek, onların ihtiyaçlarını karşılamak İmam Cevat aleyhisselamın yaşamının bir parçasıydı. İmam Cevat aleyhisselam insanların üç özelliğe sahip olmaları durumunda Allah rızasını elde edebileceğini buyurmuştur. Bu özelliklerin ilki bolca mağfiret talep etmek, ikincisi insanlara iyi davranmak, üçüncüsü ise bol sadaka vermektir. İmam Cevat aleyhisselama göre insanlara hizmet etmek ilahi rahmetin artmasına vesile olur. Ve bu alanda müsamahakar davrananlar ilahi nimetleri kaybedebilir. Bu yüzden İmam Cevat aleyhisselam şöyle buyurur. Allah'ın nimetleri ancak insanların ona ihtiyacı artan kimseye nazil olur. İhtiyaçları gidermeye çalışmayan ve bu işin zorluklarına katlanmayan kimse ilahi nimetleri yok etmekle karşı karşıya bırakır.
Bir gün adamın biri büyük bir sevinç içerisinde İmam Cevat aleyhisselamın huzuruna çıkar. İmam adamın sevincinin nedenini sorar. Adam şöyle karşılık verir. Ey Allah'ın Resulü'nün torunu! Babamdan şöyle bir söz duydum. Allah'ın bir Müslümana iyilik etme fırsatı sağladığı gün sevinç günüdür. Ben bugün din kardeşlerime iyilik etme fırsatı buldum. İmam Cevat aleyhisselam şöyle buyurur. Tabii ki böyle bir iş için sevinmek gerekir. Tabii bu iyiliğini karşındaki insanda minnet duygusu yaratarak yok etmemek gerekir.
İmam Cevat aleyhisselam toplumun alt tabakalarında yer alan insanlarla karşılaştığı zaman davranışında iyi ahlak ve tevazu gibi özellikleri en güzel şekliyle sergilerdi. Gerçi İmam Cevat aleyhisselam insanlara karşı mütevazi davranırdı. Lakin her şeyden önce Allah rızasını düşünür ve şöyle buyururdu. Allah rızası halkın rızasından önce gelir. Bu yüzden İmam Cevat aleyhisselam insanlara karşı bunca iyi niyetine karşın ilahi değerleri hiçe sayan veya bu değerler düşmanlık güdenlere karşı kesin tavır koyardı.
İmam Cevat aleyhisselam insanlarda fikri sapkınlıkları önlemek için onları çağın gelişmelerini doğru biçimde tanımaya ve yorumlamaya davet ederdi. Kuşkusuz çağını ve içinde bulunduğu şartları doğru biçimde tanımayan insan kim bilir ne türlü sapkın hareketlere kapılır ve hakikat yolundan uzaklaşır. Bu yüzden İmam Cevat aleyhisselam yaşanan çağı ve zamanı doğru tanımaya önem verir ve şöyle buyururdu. İnsan yaşadığı çağın tam bilincinde olmalıdır. İmam Cevat aleyhisselam bizzat çeşitli fırsatları değerlendirerek halk ve düşünürlerle yaptığı mülakatlarda veya yazışmalarında çağının sosyal ve siyasi durumunu değerlendirirdi. İmam Cevat aleyhisselam, Abbasilerin zalim hükümdarlarının izlediği politikaları da sert bir dille kınardı.
İmam Cevat aleyhisselamın manevi cazibesi sınırları aşmış ve tüm İslam dünyasını sarsmıştı. İnsanlar aralarındaki uzun mesafeye karşın İmam Cevat aleyhisselama ayrı bir saygı gösterirdi. İmam Cevat aleyhisselamın sahabesinden bazıları İslam dünyasının merkezinden çok uzak yörelerde yaşayan insanlardı. Onlar daha çok İmam Cevat aleyhisselam ile mektuplaşarak ilim ve fazilet pınarından faydalanırdı. İmam Cevat aleyhisselamdan günümüze çeşitli ilmi ve fıkhi konuları içeren yüzlerce mektup geride kalmış. Bu mektuplarda imam halkın sorularını cevaplandırırken kuşku duydukları konulara açıklık getirmiştir. İmam Cevat Aleyhisselam döneminde hükümet bu büyük insana ağır siyasi baskılar uyguluyordu. Öyle ki İmam Cevat Aleyhisselam iki kez doğduğu yer olan Medine'yi terk etmek ve Abbasi iktidarının merkezine göç etmek zorunda kaldı. Ancak tüm bu zorluklara karşın İmam Cevat Aleyhisselam her fırsattan yararlanarak İslam dinini yaygınlaştırmaya ve insanlar arasında ilmi bir hareket yaratmaya çalışırdı.
Bir gün adamın biri İmam Cevat Aleyhisselam'a yazdığı mektupta kendisi için dua etmesini ve Ehl-i Beyt karşıtı olan babasına nasıl davranması gerektiğini sorar. İmam bu mektuba şöyle karşılık verir: "Sana dua ediyorum ve senden babanla iyi geçinmeni ve onu rahatsız etmemeni istiyorum." İmam Cevat Aleyhisselam mektubunun devamında adama sabırlı olmasını tavsiye ediyor ve her zorluğun sonunda kolaylıkların olduğunu ve zaferin sabredenlerin olduğunu vurguluyor. Adam İmam Cevat Aleyhisselam'ın tavsiyesine uyuyor ve kısa bir süre sonra evladının iyi davranışını gören baba da yumuşuyor ve Ehl-i Beyt taraftarları arasında yer alıyor.
Büyük bir küstahlıkla günah ve suç işlemeye yönelen insanlar kendilerini Yüce Allah'ın hesap sorma çemberinin dışında zannediyor. Bu zümre İmam Cevat Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi ziyankar olanlardır. Çünkü hiç kimse Allah'ın gücünden kurtulamaz. İmam Cevat Aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor: "Günahları üzerinde ısrar eden günahkarlar sanki kendilerini rahat ve Allah'ın azabından uzak sanıyor. Ancak böyle düşünenler hiç şüphesiz ziyankarlardan sayılır."
İktidarı elinde bulunduran Abbasiler, Ehl-i Beyt fertlerinde tecelli bulan gerçek İslam'ın yaygınlaşmasını önlemeye çalışıyordu. Abbasiler büyük bir hilekarlıkla kendilerini İslam yasalarının uygulayıcıları olarak tanıtmaya çalışıyordu. Mutezem'de İmam Cevat Aleyhisselam'ın ilmi ve manevi gücünü gördüğünde o hazrete karşı ağır baskılar uygulamaya başlayan ve halkla irtibatını kesmeye çalışan Abbasi halifelerden biriydi. Ancak bu tür tutumların İmam Cevat Aleyhisselam'ın halk arasındaki etkinliğini önleyemediğini fark eden Mutezem, bu kez daha sert tutumlar sergilemeye karar verdi ve bir süre sonra kurduğu komplo ile İmam Cevat Aleyhisselam'ı şehit etti. İmam Rıza Aleyhisselam, oğlu İmam Cevat Aleyhisselam'ın yaşamının en acı anını şöyle anlatmıştı: "O zulümle katledilecek. Öyle ki göklerdeki melekler onun için ağlayacak ve Yüce Allah ona zulmedenlere gazabını gösterecek ve ağır bir azapla cezalandıracaktır."
Aziz dinleyiciler, bir kez daha İmam Cevat Aleyhisselam'ın şehadeti dolayıyla taziyelerimizi sunarken sözü o hazretten seçtiğimiz bir vecize ile noktalamak istiyoruz. İmam Cevat Aleyhisselam şöyle buyurur: "Her işte tedbirli ve programlı olmak insanı pişman olmaktan korur. Kötü huy, akılsızlarla birlikte olmanın ve iyi ahlak, akıllılarla birlikte olmanın sonucudur."
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Azerbaycan Cumhuriyeti partilerinden birinin Bakü hükümeti yargı erkini eleştirmesi,
Ermenistan makamlarının Rusya'ya yakınlaşma yönündeki planlı çabaları,
Gürcistan hükümetinin eşcinsellerin gösterilerine karşı çıkması
ve Tacikistan ile Afganistan sınırlarındaki son hareketlenmeler
geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli bazı gelişmeleriydi.
İlham Aliyev hükümetinin özellikle Ermeni tutsaklara hafif cezalar verilmesi ve bazı esirlerin mayınların haritası karşısında serbest bırakılmasıyla ilgili yeni hamleleri bu ülkedeki bazı muhalefet partilerinin liderlerinin protesto ve eleştirileriyle karşılandı. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti Vatandaş ve Kalkınma Partisi lideri Ali Aliyev, Osman Kızı televizyon kanalına verdiği röportajda ülkede Bakü hükümetine karşı muhalefete yönelik ağır cezalar verilmesini adalet ilkelerine aykırı olarak nitelendirdi.
Ali Aliyev şöyle bir açıklamada bulundu. Azerbaycan Cumhuriyeti Mahkemesi terörle suçlanan Ermeni ordusuna çok hafif ve 6 ay kadar hapis cezaları veriyor. Ancak muhalefeti ise uzun hapis cezaları reva görüyor. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin son dönemde kurtarmış çeşitli şehirlerindeki mayın tarlalarının belgelerini aldıktan sonra Ermeni esirlerin takasını onay veren Bakü hükümeti şimdi de iç eleştiriyle karşı karşıya kalmıştır.
Bu bağlamda İlham Aliyev hükümetine karşı çıkan bazı Azeri politikacılar mayınlı alanların haritalarını almayı bile gerçekçi bulmamaktadır. Örneğin Bakü hükümetinin bazı muhalifleri iddiaya göre Ermenistan tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetine devredildiği iddia edilen mayınlı alanların haritalarına ne ölçüde ve düzeyde ihtiyaç duyulduğunun belirsiz olduğunu söylüyor. Onlar Cebrail ve Zengilan bölgelerinde devlet yetkilileri tarafından ekilen ve maddi çıkarları için kullanılan geniş arazilerde neden mayınların patlamadığını sorguladılar.
Vatandaş ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Ali Aliyev bu konuda şunları söylüyor. Bu siyasi oyunlar Azerbaycan Cumhuriyeti halkının moralini bozmak için tasarlanmıştır. Bu girişimler Bakü hükümetinin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 2. Karabağ Savaşı'nı kazandığı ve bu sorunun çözülmesi yönündeki iddialarının mantıklı bir devamı olarak kabul edilemez. Savaşı kazanan tarafın kendi esirlerini talep etmeden tek taraflı olarak düşmanın esirlerini iade etmesi mümkün mü?
Bu Azeri siyasetçi açıklamasının devamında şöyle bir açıklamada bulundu. İç muhalefete ağır cezalar verilmesi ve Ermeni teröristlere karşı hafif cezalar verilmesi Azerbaycan zaferini mahvetmek amacıyla Moskova ve diğer merkezlerin baskısı altında tasarlanan ve uygulanan İlham Aliyev'in kendi kararlarıdır. Nitekim Kasım ayında İlham Aliyev'in kişisel kararıyla dış baskı altında savaş durduruldu ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin nihai zaferi engellendi.
Halkın protestolarına ve muhalefetten gelen eleştirilere rağmen İlham Aliyev hükümeti geçtiğimiz yıl savaşı bölgesel işbirliğine kaydırmaya çalışırken Ermenistan, Rusya ve Türkiye gibi belirli taraflara çok sayıda taviz verdi. Aslında Azerbaycan Cumhurbaşkanı çeşitli siyasi, askeri ve hatta kültürel tavizler vererek ilgili hükümetlerden bazılarını memnun etmek için her türlü çabayı göstermiştir. Pratikte bazı ilgili hükümetlerin özellikle Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ve bölgeye sızma ve bu Müslüman ülke halkının enerji kaynaklarını yağmalama girişimi açıkça ortadadır. Aynı zamanda Bakü yetkilileri bölgedeki etkili hükümetleri görmezden gelerek ve ilgili hükümetleri memnun etmek için belirli hükümetleri denkleme dahil ederek güç dengesini değiştirmeye çalışıyor. Bu arada İlham Aliyev hükümetinin bazı varsayımsal ve müttefik hükümetlerinin ortak çabaları geçmişte olduğu gibi sonuçsuz kalacağı söylenebilir.
Azərbaycan Cumhuriyeti makamları Erivan hükümetinin talebi üzerine Ermənistan mahkumlarını serbest bırakırken, Erivan hükümeti yetkilileri Moskova ile istişare halinde geçmişteki durumu yeniden tesis etmek için iki kat daha fazla çaba sarf ettiler. Bu bağlamda Ermənistan Başbakanlık kayyımı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmede Ermənistan ile Azərbaycan Cumhuriyeti arasındaki sınırdaki durumun endişe verici olduğunu belirtti.
Nikol Paşinyan yaptığı açıklamada Rus barış güçlerinin Dağlık Karabağ konuşlandırılmasından sonra durum istikrara kavuştu ancak zaman zaman istikrarsızlık yaşanıyor dedi. Kuşkusuz Ermeni yetkililerin Rusya ile istişareleri, bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerde ve üstün bir konumda bulunmada kilit nokta olarak görülmelidir. Ermenistan'ın 2. Dağlık Karabağ Savaşı'ndaki yenilgisinin ardından Erivan ve diğer Ermeni şehirlerindeki halk protestoları, Erivan yetkililerini bir kez daha Rusya ile işbirliği yapmaya sevk etti. Buna karşın görünen o ki Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri Türkiye ile işbirliği yapmayı tercih ediyorlar. Bu bölge halkının sorunlarını daha da derinleştirebilir ve Güney Kafkasya'daki Müslüman, Azerbaycan ve Ermeni milletine yeni bir savaş dayatabilir.
Ermeni esirlerin mayın tarlaları haritasıyla takasına rağmen Ermeni makamlarının Ermeni esirler meselesine itiraz etmeye devam etmesi dikkat çekicidir. Bu bağlamda Ermenistan Başbakanlık kayyımı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede Moskova'dan daha fazla yardım istedi ve şunları söyledi. Ne yazık ki savaş esirleri sorunu henüz tam olarak çözülmedi.
Erivan yetkililerinin bu açıklamaları Erivan hükümetinin Bakü ile Moskova arasında bir gerginlik yaratmaya yönelik yeni bir taktik olarak değerlendirilebilir. Aslında Ermeniler, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Rusya arasındaki anlaşmazlık bağlamında durumdan en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyor gibi görünüyor.
Tiflis hükümeti Gürcistan'ın başkentinde Batı yanlısı eşcinsel yürüyüşüne bir kez daha karşı çıktı. Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili Tiflis'in merkezinde eşcinsel yürüyüşünü uygunsuz olarak nitelendirdi ve şöyle bir açıklamada bulundu. Gürcülerin çoğu da böyle bir yürüyüşün düzenlenmesine karşıdır.
Gürcistan'da eşcinsellerin yürüyüşünün geçen hafta Tiflis'te yapılması planlanmıştı. Batılı hükümetler özellikle Amerika, Gürcistan'a yaklaşarak ilk adımda demokrasi, insan hakları, ifade ve medya özgürlüğü ve eşcinsellerin özgürlüğü gibi kavramlar ve gelişmeler ile ülkedeki amaç ve taleplerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Gürcistan'daki siyasetlerin benzeri yani bu gibi Batı politikası Güney Kafkasya, Orta Asya ve Doğu Avrupa'nın tüm cumhuriyetlerinde Batılı hükümetler tarafından yürütülmektedir.
Batı'nın talepleri kabul edilirse bu bölgelerin hükümetlerinin Batı'nın taleplerinin uygulanması sonucu sahip oldukları kültürel farklılıklar nedeniyle çeşitli sosyal ve kültürel sorunlarla karşılaşabileceğinden şüphe yoktur. Örneğin İngiliz ve Amerikan hükümetleri Kırgızistan'da geçen yıl kadınlarla ilgili bir sergi düzenleyerek ve kadınların başörtülerini kaldırarak Bişkek hükümeti için sorunlar yarattı. Aslında hükümet müdahalesi olmadan halk kendiliğinden serginin kapatılmasını ve sergi organizatörlerinin görevden alınmasını talep etmişti.
Öksüz Afgan hükümet gücünün Taliban'ın karşısında direnmeyip geri çekilmesi ve Tacikistan hükümetinden yardım istemesi, Duşanba'nın bu alandaki yeni siyasetlerin belirlenmesine yol açtı. 300 Afgan mültecinin kabulünün ardından Tacik Devlet Başkanı İmam Ali Rahman, ülkenin Afganistan sınırını güçlendirmek için 20 bin kadar yedek askerin görevlendirilmesini emretti.
Tacikistan Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre Tacikistan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında sınır bölgelerinde güvenliğin sağlanması ve ülke sınırlarının güçlendirilmesine yönelik tedbirlerin alınması konusu ele alındı. Bu konuda Tacik Ulusal Güvenlik Komitesi'ndeki ilgili bir kaynak açıklamada bulundu.
Bu kaynağın açıklamalarında Taliban şu anda Afganistan'ın Tacikistan sınırının %70'inden fazlasını kontrol ediyor ifadelerine yer verildi. Duşanbe hükümetinin son zamanlardaki çabaları Tacik-Afgan sınırının durumuyla ilgili endişelere bağlanabilir. Özellikle de Tacikistan'ın Afganistan hükümet güçlerinin Taliban'dan kaçması için en iyi koşullara sahip olması durumun önemini arttırmıştır.
Afganistan'daki Taliban'ın durumuyla ilgili olarak Batılı güvenlik yetkilileri şunları söylemiştir. Taliban güçleri Afganistan'da 100'den fazla bölgeyi kontrol altına almış ancak grup Afganistan'ın yarısını kapsayan 34 ilde 200 alana ele geçirdiğini iddia ediyor. Amerika birliklerinin Afganistan'dan çekilmesiyle birlikte Taliban militanlarının ülkenin kontrolünü tamamen ele geçirmeye çalıştığında şüphe yok. Bu, başta Tacikistan ve Özbekistan olmak üzere komşu ülkelerin sorunlarını ikiye katlayabilir. Şimdi de 1000'den fazla Afgan mülteci, Taliban'ın Afganistan'ın büyük bir bölümünü işgal etmesinin ardından Tacikistan'a sığındı.
Tacikistan Bedahşan Bölgesi Valisi Sözcüsü Galip Niyetbekov konuyla ilgili olarak şunları söyledi. Afgan mültecilerin çoğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşuyor. Bedahşan valisi de bu konuda şunları söyledi. Tacik makamları mültecilere maksimum gıda, barınma ve tıbbi hizmetler sağlamak için tüm hükümet yapılarıyla işbirliği yapıyor.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini dinlediniz. Bu arada www.parstoday.com olan internet sitesinden bizi takip edebilirsiniz. Ayrıca görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir olan adresimiz üzerinden mesajlarınızı bizlere gönderebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın 20 yıl işgal boyunca Afganistan'da işlediği cinayetler.
Değerli dinleyiciler, Amerika terör devletinin Afganistan topraklarını işgal ettiği yaklaşık 20 yılın ardından bu ülkeden Eylül 2021'den önce çekileceğini açıklaması bahanesiyle Washington'un bu yıllarda Afganistan'da işlediği beşeriyet karşıtı cinayetlerinin bir bölümünü gözden geçirmek istiyoruz.
Birlikte dinleyelim.
Amerika Terör Devleti 11 Eylül 2001'de New York kentinde Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerine düzenlenen terör saldırılarından sonra El-Kaide ve Taliban terörüyle mücadele bahanesini ileri sürerek aynı yılın 7 Ekim tarihinde Afganistan topraklarını işgal etti. Amerika, Afganistan'da asla hedeflerine ulaşamadığı yaklaşık 20 yıllık işgal döneminde bu ülkede Afganistan halkının tarihini hafızadan hiçbir zaman silinmeyecek çok sayıda insanlık dışı cinayete imza attı.
Eldeki belge ve kanıtlar Amerikalı terörist askerlerin özellikle 2003 ve 2004 yıllarında Afganistan'da birçok savaş suçu ve cinayet işlediğini, bu suçlar 2014 yılına kadar aralıksız devam ettiğini gösteriyor. Afganistan halkını kör hava akınlarında katliam etmek, işkence ve tecavüz, okulların ve hastanelerin bombardıman edilmesi, Amerikalı terörist askerlerin Afganistan'da işlediği cinayetlerin küçük bir bölümüdür. Bu arada Amerika'nın Afganistan'da işlediği savaş hataları sonucu hayatını kaybeden Afgan halkını da Beyaz Saray'ın bu ülkede işlediği insanlık dışı cinayetlerin listesine eklemek gerekir.
11 Mart 2012'de Afganistan'ın Kandahar vilayetinin Penjvai ilçesinde 17 Afgan sivilin katledilmesi ve ardından cenazelerinin yakılması, 2015 yılında Kunduz kentinde sınır tanımayan hekimlerin hastanesine hava akını düzenlenmesi, Afganistan'ın doğusunda bir düğün merasimine düzenlenen saldırı, başta Begram hapishanesi olmak üzere Amerika'nın Afganistan'da gizli hapishanelerinde tutuklulara işkence uygulanması, İnsan hakları örgütlerinin Amerikalı terörist askerleri sert bir şekilde eleştirdikleri bazı örneklerdir.
Öte yandan Afganistan içinde ve dışında faaliyet yürüten bağımsız insan hakları örgütlerinin bu ülkede ecnebi askerlerin işlediği cinayetlerin araştırılması yönünde sürekli talepleri üzerine Uluslararası Ceza Mahkemesi 5 Mart 2020'de Amerikalı terörist askerlerin Afganistan'da işlediği savaş suçlarını ve beşeriyete karşı cinayetlerini araştırmayı onayladı. Buna göre Amerikalı terörist askerlerin 1 Mayıs 2003'ten bu yana Afganistan'da işlenen cinayetlerde muhtemel rolü araştırılıyor.
Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı Fatou Bensouda'nın belirttiğine göre Afganistan'da görev yapan Amerikalı askerler ve istihbaratçıların özellikle 2003 ve 2004 yılları başta olmak üzere son yıllarda Afganistan halkına işkence uyguladığı, acımasız davranışlarda bulunduğu, insanların hürmetini yok saydığı, Afganistan Savaşı ile ilgili tutuklulara cinsel taciz ve tecavüzde bulunduğuna dair ellerinde güçlü kanıtlar bulunuyor.
Amerika terör devletinin yaklaşık son 20 yılda Afganistan'da insan hakları karşıtı uygulamalarının sebebiyet verdiği yıkımların hakkında birçok örnek vermek mümkün. 13 Nisan 2017 tarihinde Amerika Hava Kuvvetleri dünyada ilk kez en büyük nükleer olmayan bombasını Nangarhar vilayetinin Achin ilçesinde kullandı. Bu cinayet Afganistan halkı ve uluslararası camianın sert tepkisine yol açtı. Afganistan'ın dönem Cumhurbaşkanı Hamid Karzai bu cinayet hakkında yaptığı açıklamada saldırı sadece ülkesinin milli egemenliğini çiğnemediğini, aynı zamanda Afganistan'da toprağa ve çevreye saygısızlık olduğunu, saldırının vahim sonuçları gelecekte ortaya çıkacağını belirtti. Uzmanlar Amerika Hava Kuvvetleri tarafından dünyanın en büyük bombasının hedefi olan Nangarhar vilayetinin Achin bölgesinin sakinleri en az 50 yıl kadar bu bombanın tesirlerinden acı çekeceğini açıkladı.
...21 Ağustos 2008 tarihinde Amerika terör ordusu Shenandoah ilçesinin Azizabad köyünü bombardıman etti. Saldırıda 90 sivil hayatını kaybetti. Yine 5 Kasım 2008'de Kandihar velayeti yetkilileri Amerika terör ordusu Şahveli Kut ilçesinde bir düğün merasimini bombardıman ettiğini, saldırıda 37 sivil hayatını kaybettiğini, onlarca sivil de yaralandığını duyurdu.
Öte yandan Amerikalı yetkililerin işgal ettikleri Afganistan'da özellikle terörle mücadele başta olmak üzere sorumluluklarını umursamaması, Afganistan halkını Taliban meselesinin yanı sıra tekfirci IŞİD terör örgütünün estirdiği terörle karşı karşıya bıraktı. Böylece IŞİD'in cinayetleri de Beyaz Saray'ın Afganistan'da terör ve radikalizmle mücadeleyi ciddiye almaması yüzünden kara karnesine eklendi.
Afganistan'da haşhaş ekimi ve uyuşturucu madde üretimi ve çeşitli ülkelere sevkiyatı da Amerika terör devletinin bu ülkeyi işgal etmesi sayesinde kat kat artmış oldu. Bu durum hem Afganistan hem de uluslararası toplum için ciddi hasarlara yol açıyor. Her halükarda Amerika terör devletinin Afganistan'da yaklaşık 20 yıllık şom varlığı Afganistan halkına birçok cinayet ve insan hakları ihlalleri dayatmaktan başka hiçbir getirisi olmadı. Kuşkusuz bu cinayetlerin hesabı uluslararası mahkemelerde sorulması ve hepsi tarihte kayda geçmesi gerekir.
Değerli dinleyiciler, Amerika terör devletinin son 20 yılda Afganistan'da işlediği cinayetleri ve insan hakları ihlallerini gözden geçirdiğimiz sohbetimizin sonuna geldik.
Bu arada bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17:20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler için Tahran'daki fax numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.